Ayrım 19, Hesaplaşma, Atakan Büyükdağ, sayfa 296, 58. bölüm, Hayata Dönüş. Birbirlerinden 40 metre uzaklıktaki iki kişi şimdi silahlarını birbirlerine doğrultmuşlar ve birbirlerinin gözlerinin içerisine bakıyorlardı. Alman askeri bayır aşağı kaydıklarından dolayı Helberg'e göre daha yukarıdaydı ve büyük bir de dezavantajı vardı. Güneş Helberg'in arkasından tam da gözüne geliyordu. Güneş ışıkları bir de kar ve buz üzerinde parlayınca neredeyse kör edecek kadar keskin oluyordu. Sahip olduğu avantajı fark eden Helberg tetiği ilk çeken isim oldu. Fakat mesafe Alman askerini vurabilmek için yeterli değildi. Ardından hemen Alman askeri tüm hırsı ile Luger'in tetiğine bastı. Fakat o da ıskaladı. Helberg'in şansı yaver gitmiş, ilk kurşun hemen yanından geçmişti. Ama Alman askeri Rus ruleti oynamıyoruz dercesine beklemeden ikinci kez tetiği çekti. Helberg'in kulağının yanından geçen vızıltı yine şansının yaver gittiğinin habercisiydi. İkinci kurşunda neredeyse kafasını yalayarak geçmişti. Ama Alman askeri ıskaladığını fark ettikçe hiddetleniyor, hiddetlenince arka arkaya tetiğe basıyordu. Helberg ise sanki bir bildiği varmışçasına tetiğe ilk bastığından sonra bir daha koltuğunu sıkmadı ve büyük bir sakinlikle Alman'ın kendisine sıkmasını izledi. Aslında bir yandan bu durum hoşuna da gidiyordu. Saatlerdir ilk kez hareketsiz kalma fırsatı bulmuştu. Alman üçüncü kez ve hatta dördüncü kez de tetiği çekti ama sonuç aynıydı. Diğer iki kurşunda vücuduna ıska geçmişti. Alman beşinci kez sıktı. Bu diğerlerine benzemiyordu. Helberg'in kolunu sıyırdı ve canını yaktı. Canı yanan Helberg'in eli koltuğuna gitti. Öfkesi çıkar silahını tak tak tüm şarjörü boşalt diyordu. Ama aklının bildiği bir şey vardı ve ona engel oluyordu. Alman askeri sıkmaya devam etti ve en nihayetinde son kurşununu da sıktı. Son kurşunda Helberg'in kafasının hemen yanından geçti. Helberg de tam olarak bu anı bekliyordu. Avcının av olacağı an gelmişti. Şimdi Helberg'in dolu bir silahı, Alman'ın ise sadece kaçmak için bir an önce kullanması gereken kayakları ve şarjörü boş bir tabancası vardı. Daha büyük bir problem de vardı. Alman'ın kaçacağı tek yön bayır yukarıydı ve Helberg bayır yukarı çok daha hızlıydı. Son kurşunu sıkan Alman şarjörünün boşaldığını anlayınca büyük bir tedirginlikle hemen dönüp bayır yukarı kaymaya başladı. Helberg de hemen Alman'ın arkasından kayarak peşine takıldı. Alman tüm gücüyle kaçıyordu. Tepeye ulaşırsa o andan sonrası bayır aşağı olacaktı ve bu da Helberg'den kaçabilmek için elindeki en büyük fırsattı. Bunu öngören Helberg de tüm gücüyle tırmanmaya başladı. Şimdi neredeyse zirveye gelmişlerdi. Dakikalar sonra Alman bayır aşağı kaymaya başlayacak ve Helberg sonsuza kadar Alman'ı elinden kaçıracaktı. Nihayet Helberg kararını verdi ve istediği kadar yakınlaşamasa da Alman'ın sırtını hedef alıp ardı ardına sıkmaya başladı. Şimdi Alman askeri de duruyordu. Sanki o da Helberg gibi kurşunun bitmesini bekliyordu. Yavaşça Helberg'e döndü. Helberg'in kalbi yerinden çıkacak gibiydi artık. Hiçbiri mi isabet etmemişti? Peki şimdi ne olacaktı? Dövüşecekler miydi? Alman askeri çok daha iri yapılı ve daha enerjikti. Yoksa oyunun sonuna mı gelmişlerdi? Şimdi iyice döden Alman askeri Helberg'e baktı ve kafası yana bakar şekilde birden yere çöktü. Ne olduğunu anlamayan Helberg hemen yere kapaklanan Alman askerinin yanına gitti. Ense hizasından akan kan kurşunlardan en az birisinin isabetli olduğunun habercisiydi. Saatler süren ölümcül bir kovalamacanın ardından hayatta kalmayı başaran Helberg, "Bunu atlattım ama av daha bitmedi, her yerdeler, acilen uzaklaşmam lazım." diye düşündü ve hemen zirveden aşağıya doğru kaymaya başladı. Her geçen dakika daha da tükendiğini hissediyordu. Artık adrenalin de vücudundan çekiliyordu ve yorgunluk iyice kendisini hissettirmeye başlamıştı. Diğer dört kayakçı kayarken bıraktığım izleri takip edip beni bulabilirler. Acilen donmuş bir göl gibi bir buz kitlesi bulup onun üzerinden kayarak izimi kaybettirmeliyim. Yoksa bu gece bitmez dedi ve yakınındaki buz tutmuş Vrayuen gölünün üzerinden kayarak karşı kasabaya geçti. Artık izi kesintiye uğradığı için takip edilmesi olanaksızlaşmıştı. Helberg belki izini kaybettirmişti ama atlattığı dört Alman askeri mutlaka varlığının haberini otoritelere vermiş olmalıydı. Artık sadece izi değil kendisi de doğrudan bir hedefti. Helberg aklına bu senaryoları getirdikçe daha da hızlı kaymaya başladı. Kaybedecek zaman yok, olabildiğince uzaklaşmalıyım. Güvenli bir yere gidip geceyi orada geçireyim. Yarın da ilk gün ışığı ile birlikte İsveç sınırına doğru yol alırım diye düşünürken yerdeki kayayı görmedi ve kayağını bu kayaya takarak acılar içerisinde buzun üzerine kapaklandı. Koca bir çığlığı basan Helberg kolunu oynatamıyordu, belli ki kırılmıştı. Yine de ölüm acıdan daha kritik bir sonuç olduğu için durmadı. Tek eli kırık bir şekilde tek batonla yoluna devam etti ve Avrupa'nın en büyük platosu Hardanger Vidda'yı sonlandırarak Bandak'taki bir turistik otele geldi. Burası geceyi geçirmek için güvenli bir yere benziyordu. Fakat bir anda durma ihtiyacı hissetti ve kapıdan girmeden önce kendisine şöyle bir baktı. Kolu kırık, üstü başı derbederdi. Dışarıdan bakan biri muhtemelen kendisini ilk gördüğü anda bu adam ya bir hırsız ya da bir kaçak derdi. Yok, bu şekilde otele giremezdi. Zaten ortalık karışıktı. Hemen kendisini ihbar ederlerdi. Resepsiyoniste söyleyecek mantıklı bir bahane bulması gerekiyordu. Kapının önünde düşüncelere dalan Helberg, aklına gelen bir fikirle bir dakika sonra kapıyı açıp otele girdi ve hemen resepsiyonistin yanına yürüyerek kolunu gösterdi. ''Helberg kötü görünüyor değil mi?'' ''Resepsiyonist, ne oldu size böyle?'' ''Helberg, bir Alman arama birliğine rehberlik yaparken sakatlandım. Kolumun kırılmasına rağmen rehberliğe devam etmek istedim. Ama onlar beni zorla buraya dinlenmeye gönderdiler. Keşke sakatlanmasaydım. Daha yapılacak çok iş, bulunması gereken de kaçaklar var. Resepsiyonist, aman efendim, hemen sizi otelimizdeki askeri doktorumuza yönlendiriyorum. Alman askerlerine rehberlik yapan birisini otelimizde ağırlamak bizim için onur olacak. Siz yeter ki hızlıca sağlığınızı geri kazanın. Helberg bulduğu en mantıklı bahane ile kendisini otele aldırmayı başarmış, hatta işi daha yaver gidip bir de kolunu da tedavi ettirme şansı bulmuştu. Resepsiyonist Helberg'i ilk önce oteldeki askeri çavuşa yönlendirdi. Çavuş da hemen kendisini bir askeri doktora yönlendirerek kırık koluna müdahale ettirdi. Doktor Helberg'in koluna ilk müdahaleyi yaparak bandaj sardı ama bu müdahalenin de yeterli olmayacağını söyleyerek daha fazla destek alması için kendisini Oslo'ya yönlendirdi. ''Bu gece otelde kalın. Yarın Oslo'ya geçecek botta size yer ayarlayalım da orada kolunuza daha fazla müdahale edebilsinler.'' dedi. Helberg için şimdilik her şey harika gidiyordu. Önemli olan bu geceyi burada geçirebilmekti. Zaten yarın sabah kimse fark etmeden yola çıkacaktı. Odasına yerleşen Helberg kısa bir dinlenmenin ardından otelin restoranına indi. Saatler süren kaçış karnını iyice acıktırmıştı. Restorana inen Helberg gördüğü şey karşısında işte şimdi yandık dedi. Göz göze geldiği kişiler Reichskommissar Josef Terboven ve General Reddy'si. İki Nazi otoritesi kapıdan girerken kendisine bakmışlardı. Şimdi geri dönüp gitmek de olmazdı, iyice dikkat çekerdi. Mecburen kendisine bir masa bulup oturdu. O sırada iki Nazi otoritesi de gözlerini Helberg'den ayırıp masalarına dönmüşlerdi. Meşgul oldukları daha önemli bir konu vardı. Terboven ve Reddy's yanlarındaki masada oturan iki Norveçli güzel kızı masalarına davet etmişlerdi. Ama kızlardan birisinin babası Norveçli bir direnişçiydi ve İngiltere'deki direniş ordusunda albaylık yapıyordu. Kız bunu iki Nazi otoritesinin de yüzüne söyledi. Ama general yine de belki odama bir içki içmeye gelmek istersin diyerek kızı davet edince bu sefer kız suratlarına doğru bir kahkaha fırlattı. Reddetmek neyse de suratına bir kahkaha fırlatmak Alman generaline yapılacak son şeydi ve general de bu küçük düşürülmenin bedelini bu oteldeki herkes şu anda Greene konsantrasyon kampına götürülecek, herkes sorgulanacak diyerek aldı. Bu cümleyi duyan Helberg'in o an kaynar sular başından aşağı döküldü. Bir direnişçi olarak sabıka kaydı olan Helberg'in şimdi işi bitmişti. Kampa gittiği anda kim olduğu ortaya çıkacak ve o anda sonu gelecekti. Generalin talimatı ile otelin tüm kapılarını kapattılar. Artık kaçamazdı da. Şu anda aklına tek gelen şey intihar hapıydı. Onu mutlaka kolay ulaşabileceği bir yere koymalıydı. Askerler hemen generallerinin emirlerine uyarak bir otobüs ayarladılar ve herkesi otobüse bindirdiler. Otobüs eski bir otobüstü, yandan bir kapı kolu vardı. Bu kol hem içeriden hem de dışarıdan çevirerek açılıyordu. Koltukların döşemesi de yer yer soyulmuştu. Karar bir anda verilince daha iyisini o anda temin edememişlerdi demek ki. Eski otobüs içerisine doluşan tüm sivillerle vakit kaybetmeden yola çıkarak Green'i toplama kampına doğru ilerlemeye başladı. Önde askerler, arkadaysa siviller oturuyordu. Arkada generale kahkaha atan, kızın yanında oturan Helberg'i şimdi ölüm korkusu sarmaya başlamıştı. Tam kafasını iki eli arasına alıp başını öne eğmişti ki başlarını belaya sokan Norveçli kız Helberg ile konuşmaya başladı. Kız oldukça neşeli bir kızdı. Bu sohbet Helberg'e de iyi gelmiş, biraz olsun kafasını dağıtmıştı. Sohbet derinleşince iyice kahkaha atmaya başladılar. Hatta kahkahalar o kadar yükseldi ki artık rahatsız edici olmaya başlamıştı. Nitekim öndeki askerlerden biri bir hışımla gelerek ''Siz neyin peşindesiniz?'' dedi. Norveçli kız askere bakarak oldukça güzel bir Almanca ile ''Neyin peşinde miyiz? Sen neden bahsediyorsun? Konuşmak da mı yasak? Yoksa konuşmak değil de gülmek mi yasak?'' dedi. Alman askeri bu kızla münakaşaya girmenin anlamsız olduğunu, girse bile galip gelemeyeceğini düşünüp ön sıradaki yerine geri döndü. Fakat kahkahalar kesilmiyor, hatta daha da yükseliyordu. Bu sefer kararlı bir şekilde gelen Alman askeri Helberg'e dönerek ''Sen öne geç, ben burada oturacağım'' dedi ve Helberg'i ön sıraya aldı. İsteksiz bir şekilde ön sıradaki koltuğa giden Helberg kapıya yakın bir yere oturdu. Can sıkıntısından kafasını çıtlatmak için başını oynatırken gözü sağdaki kapı koluna ilişti. Acaba bu kapı kolu kurtuluşu olabilir miydi? Şimdi Helberg'in içinde bir umut ışığı, aklında da ilginç planlar belirmişti. Eğer otobüsün yavaşladığı bir anı yakalarsa kapıyı açıp dışarı atlayabilir ve sonsuzluğa doğru kaçabilirdi. Plan her geçen saniye Helberg'e daha mantıklı geliyordu. Fakat Helberg planı kafasında iyice oturttukça dakikalar geçmek bilmemeye başladı. Yol sanki düz kalmaya yemin etmişti. Planı yapalı 10 dakika olmuştu ama araç hala yavaşlamamıştı. Sürekli kafasını öne doğru uzatıp yola bakan Helberg ileride bir yokuş da göremiyordu. Ta ki o ana kadar. Şimdi az ileride bir rampa vardı. Helberg de pozisyonunu almaya başladı. Rampaya gelen şoför yavaşlamaya başladı. Bu sırada Helberg de şoförün çıkmakta olduğu bayırı gördü. Otobüsün en yavaş olduğu an atlamaya karar veren Helberg, otobüsün bayırın tam tepesine gelmesini bekliyordu. Otobüsün en yavaş olacağı an o an olacaktı. Otobüs yavaş yavaş çıkarken Helberg de yavaşça kollarını açıp geriliyormuşçasına elini kapının koluna doğru yaklaştırdı ve birden kolu açıp atladı. Kendisini yere atan Helberg çok kısa bir süre yuvarlanıp ayağa kalktı ve koşmaya başladı. Arkasından gelen kurşunlardan kaçmak için zigzaklar çizen Helberg'in birkaç metre ilerisi ormandı. Ormana girerse Almanların görüş alanlarından çıkardı. Şimdi var gücüyle koşuyordu. Daha da hızlandı, daha da. Nihayet ormana girecekti ki yanında gerçekleşen bir patlama ile sarsıldı. Almanlar el bombası atmışlardı. Helberg yüzü koyun yere kapaklandı. Vücudunda gezen adrenalin acıyı da hissettirmiyordu. Bugün ölmek yok dedi ve bandajdan çıkan kolunu tekrar yerine yerleştirerek kalktı. Bu sefer uzakta patlayan bir el bombasının sesini duyar duymaz da tekrar koşmaya başladı. Bir daha durmayacakmışçasına koşuyordu. 10 dakika boyunca koşarak ormanı bitiren Helberg şimdi görmekte olduğu manzaraya bakarak gülümsemeye başladı. Ormanın bitimindeki bu ev tanıdığı bir çiftçinin eviydi. En azından burada biraz da olsa saklanabilir ve dinlenebilirdi. 59. Bölüm. Başa dönüş. 6 ay sonra. Tanıdığı çiftçinin evinde belirli bir süre saklanan Helberg, Almanların kendisini aramakta olduğunu bildiği için burada da fazla kalamam diyerek omzu düzeldikten sonra İsveç sınırına doğru yola çıkmış, buradan başarılı bir şekilde Stockholm'e geçmiş, oradan da tüm yaşananları anlatmak üzere Wilson'ın yanına Britanya'ya uçmuştu. Gunnerside ekibinden Ronenberg ve ekibi ise sabotajın ardından 18 gün süren bir kayak yolculuğu sonucunda İsveç sınırına varmışlar, Mart ayının sonunda da Londra'ya geçmişlerdi. Haukelit, Kiastrup, Haugland ve Skinnerland ise Vemork'ta olup bitenleri takip etmek için Hardanger, Vidda'nın derinliklerinde kalmaya devam ediyorlardı. Poulson da Britanya'nın yolunu tutmuş, tüm ekip başarılı bir şekilde sabotaj sonrası olması gereken yere varmışlardı. Sabotajdan sonra Life Tronchland ile durum değerlendirmesi yapan Wilson da Churchill'e bir rapor hazırlamıştı. Wilson Tronchland'da Almanlar ne kadar süre içerisinde tesisi yeniden kurabilirler diye sorduğunda Tronchland o tesis yeniden kurulana kadar savaş biter cevabını vermişti. Wilson ısrar edip tüm güçleriyle çalışsalar ne kadar sürer diye sorunca da Tronchland en iyi ihtimalle 18 ay sürer demişti. Wilson da bu bilgiler ışığında Churchill'e sunduğu raporda en az 18 ay Vemork ağır su tesisi yeniden aktif hale gelemez diye belirtmişti. Ve şimdi tüm bu yaşananların, tarihi sabotajın, ölümcül kaçışın üzerinden tam 6 ay geçmişti. Wilson ve Tronchland raporu hazırlarken, Churchill de bu raporu ciddiye alırken unuttukları bir şey vardı. Bahsettikleri kişiler Nazilerdi. Tronchland tam kapasitelerini kullansalar bile en erken 18 aya toparlarlar derken Alman teknolojisi devreye girmiş ve ağır su tesisini 6 ay sonra yeniden çalışır hale getirmişlerdi. Hem de eskisinden daha da yüksek kapasiteyle. Churchill'in de Roosevelt'in de uykusuz geceleri yine başlamıştı. Tarihi bir sabotaj gerçekleştirilmişti. Ama yine Nazileri durduramamışlar. Sadece 6 ay geri atabilmişlerdi. Halbuki Almanya bu yarışa onlardan 2 sene önde başlamıştı. Her ne kadar Almanya artık savaşı kaybedecek gibi gözükse de bir atom bombası tüm gidişatı tamamıyla değiştirmeye yeterdi. Ve savaşı kaybederken bile yeni icatlar yapan Almanya, savaş teknolojisi denilince herkese her an hayretler içerisinde bırakabilirdi. Bir de şimdi başlarında V1 ve V2 roketleri belası vardı. Almanların uzay teknolojisi roketleri yüzleri Londra'ya çevrilmiş bir şekilde hazır bekliyorlardı. Bu roketlere takılan bir nükleer başlık, milyonluk nüfusa sahip bir şehri anında haritadan silebilirdi. Şimdi bu korku Roosevelt'i de yeniden tedirgin etmeye başlamıştı. Eğer Hitler İngiltere'yi ele geçirirse Amerika'nın Hitler ile anlaşmaktan başka şansı kalmazdı ki. Elinde atom bombası gibi bir gücü bulunduran Hitler bu güçle Kızıl Ordu'ya da diz çöktürür ve o noktadan sonra da Amerika ile pazarlığa oturmaya pek yanaşmazdı. Evet, İngilizlerin düzenlediği operasyon tarihi bir başarı elde etmişti ama tesis şimdi yeniden ayaklanmıştı. Hatta IG Farben'in teknolojik desteği ve nitelikli personelleriyle yeniden inşa edilen bu tesise farklı bir ayrıştırma yöntemi entegre ediliyor ve Vemork saldırı öncesine göre 500 kat daha fazla üretim yapılması hedefleniyordu. Amerika'da dev bir paniğe neden olan bu gelişmeler, Amerika'nın nükleer silah projesi Manhattan projesini yöneten General Groves'un sesinin daha da yükselmesine sebep olmuştu. ''Ben tesisi uçaklarla yerle bir edelim.'' demiştim. ''Bu tesisin temelini yerinden sökmeden bu iş çözülmez. Sivil kayıplar umurumda bile değil. Almanları bu nükleer yarışta geri çekmek zorundayız.'' diyordu. Her geçen gün daha da fazla baskı yapan General Groves sonunda Roosevelt'i de ikna etmeyi başarmış ve Roosevelt'e en sonunda ''Ne yaparsan yap, yeter ki şu işi bitir.'' dedirtmişti. Bu sırada İngiliz istihbaratı da Churchill'le ilginç bir rapor sunmuştu. Raporda Hitler Kasım 1943'te atom bombası yapabilir ve bunun için ağır su hayatı önem taşıyor yazıyordu. Bunun üzerine bir de 24 Haziran'da Daily Express Hitler'in Vemork'ta atom bombası yapmak için ağır su ürettiğini yazınca iş iyice çığırından çıkmaya başlamıştı. Çünkü artık sadece liderler değil, halk da panik haline girmişti. Her gün ölüm korkusu ile yaşamaya başlayan halk, kendisini saran panik ile şimdi hükümete baskı yapmaya başlamıştı. Hükümete sayısız mektup geliyor, halk her bulduğu yerde bizi bu kabustan uyandırın diyordu. Churchill de artık kesin kararını verdi ve Roosevelt'e son kararını bildirdi. Vemork'un haritadan silinmesi gerekiyor. Ne gerekiyorsa yapın. İsterseniz dilediğiniz gibi uçaklarınızla tesisi yerle bir edin. Var olan her ihtimali denememiz gerekiyor. O tesis yerle bir olana kadar rahat yok. Artık tüm liderler Vemork'u yerle bir etmesi için General Groves'un 16 Kasım'da gerçekleştireceği operasyonu beklemeye başlamışlardı. Tarihler 16 Kasım 1943'ü gösterdiğinde General Groves 460 uçaklı bir Amerikan Hava Kuvvetleri armadasına Norveç semalarını karartması üzerine emir verdi. Emri alan 460 savaş uçağı Norveç semalarına aynı anda öylesine bir şekilde girdilerdi ki Norveçler daha önce duymadıkları korkunç bir gümbürtüyle evlerinde yere kapaklandılar. Dünyanın sonu geldi herhalde diye düşünen halk merak ve korku ile olanlara anlam veremeden yere kapaklanıp seslerin dinmesini beklemeye başladı. Mada korkunç bir gövde gösterisiyle evlerin üzerinden geçerek yoluna devam etti ve saat 11.30'da tesise geldiler. Şimdi tesisin üzerinden geçen her bir uçak kapaklarını açıp tesisin üzerine yüzlerce bomba bırakıyordu. Öylesine bir gümbürtü kopuyordu ki sanki yer yerinden oynuyordu. Bir bombanın şoku dinmeden diğeri patlıyor, o da dinmeden bir diğeri patlıyordu. Birbirini takip eden yüzlerce bombanın patlaması tesisin içerisindeki insanları bir dehşet paranoyasına sürüklemişti. İçeride şoka giren sivil insanlar sadece bir noktaya bakıp var güçleriyle çığlık atıyorlar, çaresizce kulaklarını tıkıyorlardı. Bombalardan bazıları süspansiyon köprüsüne, bazıları tren yoluna, bazıları su borularına, bazıları ise tesis binasına denk geldi. Amerikan armadası tüm bombalarını tüketene kadar saldırıya devam etti ve en sonunda bir tane bile bomba kalmayınca geri döndü. Tesis sayısız bombaya maruz kalmıştı ama sonuçta Groves'un değil, Life Tronstad'ın haklı olduğu ortaya çıktı. Tronstad'ın ısrarla yaptığı 7 kat zırhlı betonu delemezsiniz. Tek alacağınız sonuç sivil kayıplar olur, yapmayın uyarıları doğru çıkmıştı. Sayısız bombanın sadece belirli bir adedi tesisin kendisine denk gelebilmiş, onlar da tesise zarar verse de bodrum katında bulunan ağır suya hiçbir etkide bulunamamıştı. Olan siviller olmuştu. Norveç hükümetinin bilgilendirilmediği bu saldırı sonucunda 22 Norveçli sivil ölmüş, hiçbir ağır suya da zarar verilememişti. Bu saldırıyı heyecanla gerçekleştirmek isteyen General Groves aslında nasıl bir fantezinin içerisinde olduğunu anlamış oldu. Belki kendisi için önemli değildi ama 22 Norveçli boş yere ölmüş, hükümetlerine saldırı hakkında haber bile verilmemişti. Öte yandan saldırı Almanları da radikal bir karar almaya sürükledi. Tesisi Almanya'ya taşımak. Savaşın müttefiklere doğru döndüğü bu dönemlerde saldırılar ile daha fazla geriye gitmek istemeyen Almanya, tesisteki tüm stoku ve onları üreten mekanizmaları Almanya'ya taşımaya karar verdi. Zaten Heisenberg, Haigerloch'taki gizli tesiste yaptığı nükleer reaktörün kontrollü bir şekilde zincir reaksiyona girebilmesi için 700 litrelik yüksek saflıktaki ağır suyun yeterli olacağını belirtmişti. Ki bu da sabotajdan sonra kurulan yeni tesisin stokuna eklediği ve bombardımanla yok edilemeyen miktardı. Öte yandan Haigerloch-Hechingen bölgesinden alınan keşif fotoğrafları da Almanların nükleer tesis konusundaki gelişimini destekler gibiydi. Bölgede bir yapılanma vardı ve bu inşaat tam bir nükleer reaktöre benziyordu. Müttefiklerin çıkardığı istihbarat raporuna göre Almanya bu gelişim ile birlikte yılda 4 ile 8 arası atom bombası üretebilecekti. Ve bu reaktörün çalışması için ihtiyaç duydukları tek şey Norveç'ten taşımaya karar verdikleri ağır suydu. Sonuç kaçınılmazdı. İhtiyaç duydukları o ağır su stoku Almanya'ya ulaşırsa artık müttefikleri hiç kimse kurtaramazdı. Ne yapıp edip bu sevkiyatı da sabote etmeleri gerekiyordu. 19. ayrımın sonu. Sayfa 308.